Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Ahval'den herkese merhabalar. Konuğum Profesör Baskın Oran. Sık sık Ahval'de durum değerlendirmeleri yapıyoruz. Bu kez biraz kendisinin öznesi olduğu bir hukuksal gelişmeyi, biraz Kafkaesk bir durumu değerlendireceğiz kendisiyle. Süleyman Soylu'nun kendisiyle ilgili atmış olduğu bir tweette kullandığı ifadelere ilişkin hakaret davası açmıştı Profesör Oran ve buna İstinaf Mahkemesi hakaret olmadığına, tehdit de oluşturmadığına dair bir karar verdi. Değerlendirmesini alacağım çünkü bu konuda bir yazı da yazdı. İlgi çekici bir durum. Türkiye'de bir espri yapılmış durumda. Yani ne zaman Baskın Oran bir hakaret davası açsa ifade özgürlüğünün sınırları genişliyor diye. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Evet, dinliyoruz Baskın.
2017'de ben bir yazı yazdım.
Evet.
Kürtler üzerine bazı trajikomik deneyler diye. Burada Kürtler hakkında devlet organlarının ve de kişilerin yaptıkları saçma sapan şeyleri trajikomik olarak nitelendiriyorum.
İcraatları.
Hem trajik hem komik çünkü. Alt alta sıraladım. Yani en basitinden belediyenin yeşil kırmızı yeşil sarı kırmızıya boyadığı köprü korkuluklarını silip kırmızı beyaza boyatmak gibi. Şimdi bunlar trajikomik şeyler ve bunlar Kürtleri sinirlendiren, tahrik eden, Türkiye'den uzaklaştıran, Türkiye'ye yabancılaştıran şeyler.
Soğutan şeyler, evet.
Soğutan şeyler. Dolayısıyla ben bunları, efendim şimdi biz bu haberleri okuyoruz, sinirleniyoruz veya beğeniyoruz, ondan sonra da ertesi gün unutuyoruz. Çünkü yağıyor, böyle yağmur gibi yağıyor. Benim yaptığım iş hiçbir yorum yapmadan bunları kronolojik olarak alt alta sıralamak. O zaman bir tablo çıkıyor ortaya. Vahim bir tablo çıkıyor. İşte anlaşılan Sayın İçişleri Bakanı bu tabloya çok sinirlendi. Ve bu şeyi attı. Efendime söyleyeyim. Ne demişti o?
Tweet'i attı, evet.
Bir Twitter attı. Kendisini bilim adamı diye pazarlamış. Yazısının her kelimesini alçakça kurgulamış. Bir uşak Baskın Oran hakkında suç duyurusunda bulunuyorum dedi. Şimdi hemen söyleyeyim, bu suç duyurusu İstanbul Başsavcılığı tarafından reddedildi. Takipsizlik aldı yani. O açıdan yargının çok ciddi bir artısıdır bu. Yalnız bu mesele biraz önce konuştuğumuz mesele, yani İçişleri Bakanı rahat rahat uşak ve alçak diyor. Biz de bunları kullanabilir miyiz kendisi için veya başkaları için? Hayır, kullanamazsın çünkü sabahın altısında gelirler. Eşinin yanından yatağından alırlar, seni götürürler. Ne kadar gözaltında bulunacağın bellidir. Ama ne kadar tutuklu bulunacağın belli değildir mahkemeye çıkarılmadan. Unutmayalım ki şu gün itibariyle 1085 gündür tutuklu Osman Kavala.
Önceki gün biz de Ahval'de yazdık. 18 Ekim 2017'de içeri alınmıştı. Üçüncü yılını doldurdu aslında. Özgürlüğünden, özgürlüğü gasp edilmiş halde. Üç yıldır aslında içeride Osman Kavala.
Şimdi bu küfür tweeti üzerine, hakaret tweeti üzerine biz 2018'de dava açtık. Bidayet Mahkemesi'nde reddedildi. Arkasından şimdi İstinaf Mahkemesi'nde de reddedildi. Yani bize Yargıtay kaldı. Şimdi Yargıtay'a başvurduk. Şimdi sen açarken konuşmayı kendisinin özne olduğu bir konu dedin ama yani ben burada bir noktadan ibaretim. Çünkü yüz binler yaşıyor bunu.
Evet.
Bak mesela yani yargıyla ilgili bu olay ve dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyla ilgili. Ve de tabii Türkiye'nin dışarıdaki imajının berbat bir hale gelmesiyle. Şimdi Bidayet Mahkemesi diyor ki bu diyor kişiye yollanmış bir şey hakkında, pardon özür dilerim, HDP Adıyaman Milletvekili Nuran İmir hakkında Mezopotamya haberin sitesine bir yorum konuyor. Yorum da tırnak içinde tabii. Yani bunu XXX diye fotokopisini koymuşlar artı gerçeğe. Ben de aynısını okuyorum. Senin XXX koysunlar, iyi bağırttılar, acıyor mu? Yani bunu Nuran Hanım'a söylüyorlar. Dava açılıyor. Şey ne diyor biliyor musun? Bidayet Mahkemesi, birinci derece mahkemesi. Bu kişiye diyor atılmış bir söylenmiş bir şey değildir. Ortalığa herkese gönderilmiştir. Kişinin şerefini rencide etmez, sövgü değildir. Dolayısıyla bunun ceza almasına gerek yoktur. O zaman şey de haklı, ne derler ismine, Soylu da haklı. Soylu da bunu bana yollamadı, ben zaten Twitter'da yokum. Kendi 1,5 milyon takipçisine yolladı. Dolayısıyla bu bana sövgü değil, şerefimi rencide etmez, hakaret değil. Diğer yandan evrensel yazarlarından Ender İmek bir haber yazıyor. Parıl parıl Hermes çanta başlıklı mahkemeye veriliyor. Mahkemeye verilmesinin sebebi övgüyle bahsetmemek. Yani Cumhurbaşkanı'nın eşinden övgüyle bahsetmedi diye hakaret etmiş oluyor. Ya bu nasıl bir yargıdır bu? Ben yanlış mı okuyorum bunları? Yanlış mı anlıyorum haberleri? Şimdi gelelim bizim şeye. Bir kere Bidayet, birinci derece mahkemesi, yani ilk beraatı veren birinci derece mahkemesi benim makaleme bildiri diyor. Şimdi iki tane olasılık var. Ya okumadılar söz konusu yazıyı, yani hakarete uğrayan yazıyı okumadılar, yahut da bildiri makaleden daha fazla tepki çekecek olduğu için bildiri demek işlerine geldi. İkincisi, beni kamu görevlisi olarak nitelendiriyor. Yahu ben 14 yıl oldu üniversite hocalığından emekli olalı. Ne kamu görevlisi? 2006'da emekli oldum. Bu yazı 2017'de çıktı. 2018'de dava açtık. Ayrıca bu diyor Sayın Soylu'nun ifade özgürlüğüne girer diyor. Biz dedik ki bu aynı zamanda tehdittir. Bu diyor hem hakaret değildir hem tehdit değildir diyor. Yahu bu kişi Süleyman Soylu Turizm Bakanı değil, Kültür Bakanı değil, Köy İşleri Bakanı değil, İçişleri Bakanı. Çenesinin bir hareketiyle yüzlerce kişiyi tutuklatıyor her Allah'ın günü. Bu nasıl tehdit değil? Bu tehdit değilse nedir tehdit? Bu hakaret değilse nedir hakaret? Şimdi ben bunları, ben yargıca söyledim duruşmada. Hakim Bey, ben bunları söylemiş olsam bana ne ceza verirdiniz? Lütfen o cezayı verin. Bunları söyleyene. Başka bir şey istemiyorum dedim.
Yani senin söylediğinden sonra hakimin aldığı karara bakacak olursak, bu aslında normal koşullarda hakaret olarak algılanması gereken bir ifade ulu orta kullanımı meşrulaştırılmış oluyor. Herkes kullanabilir ondan sonra bu ifadeyi. Çıkan sonuç bu. İstinaf
kullanır ve içeri girer ondan sonra.
Evet, çünkü arada bir fark var. Kanun önünde herkes eşit değil.
Aslında aradaki fark bu işlerle doğrudan ilgilenmeyen normal bir insanın anlayamayacağı değil, tahmin edemeyeceği kadar büyük bir fark. Hı hı. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihadına göre ifade özgürlüğünü kullanmak iki ayrı kategori halinde düzenlenmiştir. Birinci kategori devlet adamları ve politikacılar, ikinci kategori vatandaşlar. Şimdi birincileri eleştirdiğin zaman çok ciddi ve katı ve sert, rahatsız edici eleştiriler kullanabilirsin. Sebep, bu insanlar zaten bin türlü mekanizmayla korunmaktadırlar. Devlet adamları ve politikacılar. Buna karşılık tam tersine sıradan vatandaşa eleştiri yöneltirken son derece dikkatli olman gerekir. Çünkü genel kanunlar dışında onları koruyan hiçbir şey yoktur. O genel kanunları da birinci kategorideki devlet adamları ve politikacılar çıkarmakta ve uygulamaktadır.
Evet.
Türkiye'de bu tam tersine uygulanıyor. Türkiye'de sıradan vatandaşa en ağır şeyleri söylemek serbest. Mesela alçak demek, uşak demek serbest. Ama bunları Allah korusun kalkar da bir İçişleri Bakanlığı'na söylersen derini yüzebilirler.
Ama baskın zaten Türkiye'de oldum olası devlet görevlileri veyahut seçilmiş siyasiler iktidara geldiklerinde zaten oldum olası 10 yıllardır cezai muafiyete sahip değiller mi? Pek bir şey olmuyor. Yani görev suistimalleri, devletin içinde olduğu bir şekilde bir takım suçlarla ilgili araştırmaların hemen hemen tümü, ben istisnaların çok az olduğunu düşünüyorum, beraatle sonuçlandı zaten. Yani sadece hakaret değil, genel olarak böyle bir zihniyet var. Sen de bunu anlatıyorsun.
Şimdi efendim ikiye ayırmak lazım başka bir açıdan. Biri yasal durum, diğeri fiiliyattaki durum. Yasal durum normal. Çünkü bir dokunulmazlık diye bir şey var. Biz mektepte teşrii dokunulmazlık diye okuduk. Yasama dokunulmazlığı. Yani meclisteki hareketlerinden, sözlerinden ve bunları dışarıda tekrarlamaktan sorumlu değildir. Yani cezalandırılamaz. Bu bir zırh oluşturuyor. Fakat bir de hiç bu şartlarda olmayıp da doğrudan doğruya hakaret etme durumları. İkinciler cezalandırılabilir. Fakat onlar da cezalandırılmıyor işte buyur.
Evet.
Kendime ilişkin evrensel yazarına ilişkin HDP milletvekili Nuran İmir'e ilişkin bende yüzlerce örnek var böyle.
Doğru.
Arşivimde.
Doğru. Cumhurbaşkanı'nın açtığı hakaret davalarının sayısı da on binlerce. Yani on binlerle sayılıyor belki.
36 bin.
Evet. Yani dolayısıyla böyle bir durum var. Bu 90'lı yıllarla 80'lerle karşılaştırdığımızda böylesi yaşanmadı. Bu yoğunlukta, bu kadar yüksek sayıda, bu kadar nasıl söyleyelim, pervasızca yaşanmadı tabii. İktidar görevlileri, iktidardakilerin, iktidar figürlerinin bu görevlerini bu şekilde hakaret davası açıp korkutmak suretiyle bu kadar açık açık kötüye kullanmaları. Bu yeni bir durum. Yani 1900'ün son dönemde
şimdi yaşadıkları. Şimdi Özgür Özel'in durumu.
Evet.
Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'ni elle tutulabilecek birkaç kişisinden bir tanesi. Bu kişi kalkıyor. Baştan alayım. Sayın Cumhurbaşkanı demeç veriyor. İstanbul Belediye Başkanı bir topal ördek haline geldi. Çünkü mecliste, belediye meclisinde çoğunluk bizde diyor. Topal ördek lame duck, Amerikan siyaset terminolojisinde böyle durumlarda olan politikacılara denir. Yani adam başkandır fakat kongrede çoğunluğu elde bulunduramadığı için kongre her zaman onu engelleyebilir. Topallatır. Topal ördek oradan geliyor. Lame duck. Özgür,
uluslararası bir kavram.
Tabii canım. Özgür Özel diyor ki bu şeyi duyunca, demeci duyunca, Sayın Cumhurbaşkanı asıl diyor topal ördeğin kendisi Sayın Cumhurbaşkanı, çünkü diyor anlatıyor. Bunun üzerine şimdi fezleke gönderiyorlar Millet Meclisi'ne dokunulmazlığının kaldırılması için Özgür Özel'in. Türkiye hakkında yorum yapmak son derece fuzulidir, lüzumsuzdur. Haberleri alt alta sıralarsın olur biter.
Kendisini anlatıyor zaten onlar o haber.
Trajikomik tablo çıkar ortaya. Evet. Ve bu haberlerin benim o yazıda, 2017'de yayınladığım yazıda alt alta sıraladığım haberlerin hepsinin kaynağı var yanında ve de tarihleri var ve de hiçbiri tekzip edilmedi. Hepsini kontrol ettim. Evet. Yani ben 2,5 sayfa yazıyorum her hafta ama o yani 2,5 gün tutuyor her seferinde.
Evet. Bir de sanırım sen de yazdın bunu, aklıma geldi. HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'ya kendi başına gelen bir şey ya da birisinin başına gelen bir hikayeyi anlatmıştı. İfade etmemek de aynı zamanda bir suç olarak bir iki vakada olmuş. Bir toplantıya girilmiş, o toplantıda bir iktidar eleştirilmiş. Fakat o toplantıya katılan ve suçlanan kişi... Neden ağzını açmadın ve itiraz etmedin diye kendisini birdenbire sanık olarak, şüpheli olarak buluyor. Bir de böyle
Ömer
bir şey var.
Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun kendisi, ayrıca başkaları da var. Yani şu anda ismi aklıma gelmeyen kimseler var. Niye orada kalkıp konuşmacıya itiraz etmedin? Evet. Yani konuştun diye değil, konuşmadın diye ceza veriliyor artık.
Evet, düşünceni ifade etmedin diye.
Hatta bir yazısında artı gerçekten Ayşe Yıldırım niye konuşmadın değil, niye yazmadın diye artık giriyor insanlar içeriye dedi. Yani uzatmak o kadar mümkün ki bu böyle şeyleri. Doğru, ama doğru. İçim kararıyor. Ve bunları dinleyenlerin de içi kararıyor, emin ol.
Doğru. Peki son soru, bu Yargıtay aşamasından umutlu musun?
Bak şimdi. Eğer bir şey senin aklına ve vicdanına uyuyorsa onu yapacaksın. Sonucu hakkında hiçbir beklentide bulunmadan. Yargıtay'ın burada kesinlikle bu bir hakarettir demesini bekliyorum. Ama demeyebilir. O zaman da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne giderim. Nasılsa bende para çok, zaman çok.
Evet.
Diyeceksin ki şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını mahkemeler tanımıyor.
Anayasa Mahkemesi Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi'ni hiç tanımadı. Ben görevimi yaparım.
Gereğini
sonuna kadar yapıyorsun. Giderim. Ama bütün bunlar birikiyor bardağın dibinde. Böyle tortu birikiyor. Yakında su kalmayacak o bardakta. Söyleyeceklerim bunlardır.
Peki Profesör Baskın Orhan'la konuştum. Baskın çok teşekkürler. Bir istinaf mahkemesinde İçişleri Bakanı'nın ağzından yazdıklarının hakaret kabul edilmemesi, tehdit kabul edilmemesine ilişkin aslında çok sıkça rastlanan günümüz Türkiye'sinde bir tabloyu birlikte değerlendirmiş olduk. Çok teşekkürler Baskın.
Efendim iyi günler, teşekkür ederim.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.